Ayrım 64. Hırsızlar Cumhuriyeti Scott Lynch. Sayfa 587. Loki'nin içinden çığlık atmak geliyordu fakat öyle yapmaktansa sahilinin tırnaklarını incelermiş gibi davrandı ve bir sonraki derin, sakinleştirici nefesini bıkkın bir iç çekiş olarak gizledi. ''Sana inandırıcı bir bahane bulacağım.'' dedi. ''Sen de bu tecrübeden daha zengin biri olarak çıkacaksın.''
''Ben de öyle duymuştum.'' dedi Lovaris. ''Işıl ışıl 10.000 altın dukat. Ben boş bir sandık temin edeceğim. Sense onu gözlerimin önünde dolduracaksın. Seçim gecesi sandık sözüm ona tarafsız bir muhasebe bürosunda her iki taraftan eşit sayıda kişinin gözetiminde tutulacak. Kamu metamorfozumu geçirdiğimde de adamların çekip gidecekler ve altını benimkilere bırakacaklar.''
''Akıllıca değil mi?'' Loki duvarları yumruklamak istiyordu. Bu kadarı da çok fazlaydı. Lovaris onun en güvenilir yarım düzine çalışanıyla yaptığı gizli konuşmalardan toplanmış, daha sadece bir iki günlük bilgilere sahipti. Yine de Loki'nin daha kötü şartlarda da sükûnetini koruması gerekmişti.
''Haydi ama Lovaris, idealist olmadığını ikimiz de biliyoruz. Hatta tüm şehir biliyor. Kararın hiç kimseyi şaşırtmayacak veya incitmeyecek. 10.000 dukatla pek çok şey satın alınabilir.''
''Paraya ihtiyacı olan birine benziyor muyum?'' diye sordu Lovaris.
''Yaşını başını almış birine benziyorsun.'' dedi Loki. ''Tanrılar sana daha kaç zevkli ve sağlıklı yıl verecek. İşini kolaylaştıracak ilave bir 10.000 dukatın o yılları daha ne kadar zevkli ve sağlıklı kılabileceğini düşünsene.''
''Ortada daha gerçekçi bir endişe var.'' dedi Lovaris. ''Rüşvet almak teknik açıdan bir uzvun kesilmesiyle, hatta devlet çıkarları söz konusu edilebilirse ölümle cezalandırılan bir suçtur. Hiç kimse küçük çaplı rutin mübadelelere ilgi göstermez. Fakat 10.000 dukat çok büyük paradır ve alışıldık kalıplara sığmaz. İsteğini yerine getirirsem kara zambak peşimi asla bırakmaz. Kartayin'de rüşvet yasalarının uygulandığı tek adam olup çıkarım. O paranın kaybolabileceği yegane yer mahzenlerimdir. Onu muhasebe bürosu kaynaklarıma hukuken katmam yıllarca mümkün olmaz ve bu işime de gelmez. Aynı şekilde daha bile bariz sebeplerden dolayı bir kredi mektubu da kabul edemem.''
10.000'i tıkır tıkır ödeyeceğimi varsayabiliyorsan dedi Loki, kaynakların transferini en iyi nasıl saklayabileceğimize neden sen karar vermiyorsun?
Hiç sanmıyorum. Lovaris ayağa kalkıp gerindi. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus, küçük planının ancak biz kara zambaklılar seçimi tamı tamına tek bir konsey sandalyesi farkla kazanırsak uygulamaya değeceği. Siz kazanırsanız beni satın almana gerek kalmaz ve biz iki yahut daha çok sandalye farkla kazanırsak taraf değiştirmek çoğunluğa etki etmez. Açıkçası bunlardan hiçbirinin kıymeti yok. Çünkü kazanabileceğinize inanmıyorum. Tek bir sandalye gibi küçük bir farkla kaybedeceğinize de inanmadığım gibi. İdeolojiye kölelik etmediğim konusunda haklısın. Lakin bile bile kendimi azınlık tarafına atmam mantıksız ve aptalca bir davranış olur.
Şu an ile seçim arasında pek çok ilginç olay gerçekleşebilir diye belirtti Loki.
Yavan bir iddia. İşini kent meydanlarında görsen de olur Lazari. İstihbarat ağımızın ne kadar geniş olduğunu açığa vurdum. Çünkü bu işin boyunu ne kadar aştığını anlamanı istedim.
Haklısın dedi Loki. Öyleyse konuşmamızda 20.000 diyeceğim kısma gelmiş bulunuyoruz.
10.000 bile yeteri kadar uygunsuz. Bir de benden onun iki katını saklamaya heves duymamamı bekliyorsun. Para ancak kimse görmeden ceplerime ulaşabilirse ve onu kazandıktan sonra da Kartayin siyasetinde rol alabilirsem ayartıcıdır. Hayır efendi Lazari. Neticede o veya bu bakıma satılık değilmişim gibi davranmayacağım. Ama aklımı çelecek türde bir mükafat teklif etmiyorsun. Şimdi seni dışarı attırmadan önce ıslak kılığını kuşanmak ister misin? Başka bir sebepten değilse bile formalite icabı olarak.
7. Kısım. Boya lekeleriyle bezeli bir tünik giyen ince yapılı hırpani bir adam kavrayışlı Lovaris'in malikanesinin hizmetli kapısından çıktı. Sonra da tez adımlarla tekrar batıya, mağara Kartani'nin serin ve yeşil labirentine yollandı. Geçen seferki geçişi sırasında yolunun üzerinde göze batmayan işaretler, diz seviyesindeki çalı çit dallarına bağlanmış kahverengi bez parçaları yerleştirmişti. Adam dolan başlı bir güzergah boyunca onları hızla takip etti. Üzerinden sararmış sarmaşıklar sarkan tuğla kemerlerin altından geçti ve Jantana'nın beklediği heykelli nişe vardı. Kapüşonlu bir yağmurluk giymiş olan iri yarı adam bir heykelin yanındaki bir bankta oturuyordu. Eski imparatorluğun unutulmuş bir alim askerinin tasvir edildiği geleneksel tarzdaki heykel asık suratlı bir kadına aitti. Bir elinde ilmin kalkık fenerini taşırken diğer taraftaki omzuna bir öbek çivili cirit vurmuştu. Jan ikinci bir yağmurluk çıkarıp Loke'nin omuzlarına sardı. ''Sağ ol'' dedi genç adam peruğunu ve gözlüğünü çıkararak. ''Güvendiğimizde ciddi bir gedik var. Lovaris geldiğimi biliyordu.'' ''Kahretsin'' dedi Jan. ''Sabeta'nın damlara yerleştirdiği o nineleri kovalamamı ister misin?'' ''Yok be, onlar zararsız. Sadece bizimle dalga geçmek için oradalar. Asıl sorunumuz hanın içinde. Lovaris planımın ve teklifimin tüm ayrıntılarını son bir iki gün içinde yalnızca bir avuç insana gizlice anlattığım şeyleri biliyordu. Bir kulak misafirinin derin kökler özel galerisinde konuştuklarımızı dinleyebileceği bir yer olabilir mi?'' ''Tüm mahzenleri ve saklanma yerlerini saatlerce araştırdım.'' dedi Jan. ''Ne yukarıda ne de aşağıda yeteri kadar yakın hiçbir yer yok. Bir de hanın gürültüsünü düşünürsen.'' ''Hayır, hayatımı ortaya koymaya hazırım öyle bir şey. Ancak...'' ''Eh, büyüyle mümkün.'' ''Öyleyse köstebek avına çıkıyorum.'' dedi Loke. ''Ve ilk yaklaşımım kendini bir şey zanneden o hıyardan gerisin geri sektiği için Lovaris'i ziyaret etmem ve ikinci yaklaşımımızı denemen lazım.''
''Tabii, ikinci yaklaşım.'' Jan banktan kalktı. ''Bütçemizin böyle bir yükü kaldırabileceğinden emin misin?''
''Ceplerimiz epey bir boşalacak. Üstüne üstlük acil durum fonundan birkaç bin çekmemiz ve Vadralı mültecilerimizin bağışlarına da dadanmamız gerekecek.'' dedi Loke. ''Ama zaten bu noktada para harcayacak fazla bir şey kalmadı değil mi?''
''Öyle olsun.'' dedi Can. ''Herif Zoka'yı yutarsa bu gece kuyumculara uğramaya başlayacağım. Ağzı sıkı birkaç tane buldum.''
''Güzel. Şahsen ben elmas ve zümrütten yanayım ama gözüm keskindir. Kendi takdirine güven.''
''Bir de tekneye ihtiyacımız olacak.'' dedi Jan.
''Düşünmeye başladım bile.'' Loke parmağıyla birkaç kez alnına dokundu. ''Ama beşinci veya altıncı adımları atmadan önce gel birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüleri atalım. Ne dersin?''
''Tanrılar seni başımızdan eksik etmesin.'' dedi Jan. ''Eve dönerken yolunu kaybetmemeye bak. Köstebeğimiz konusunda ne yapacaksın?''
''Eh, madem ki güvendiğimiz biri gizli talimatlarımı Sabeta'ya yetiştiriyor.'' dedi Loke. ''Güvendiğimiz herkese bazı gizli talimatlar verme niyetindeyim.'' 8. Kısım. O gece dışarıda sağanak yağmur yağarken Loke bir kolunu birinci oğul Epitalus'un omuzlarına attı ve yaşlı adamı derin kökler özel galerisindeki fısıltılı bir diyaloğa çekti. ''İsas Tedra hakkında benden daha bilgilisin.'' dedi. ''Semtinde bazı ateş yağı fıçılarını depolayacak şöyle tenha, sapa bir yere ihtiyacım var. En azından hiç kimsenin seçimden önce uğramayacağı bir yere.''
''Ateş yağı mı? Niye ki Efendi Lazari?''
''Seçimden birkaç gece önce kara zambaklı dostlarımızın Bursadi semtindeki mülklerinden birinde büyük hasarlı bir yangın çıkmasını sağlayacağım. Tabii hiç kimsenin zarar görmeyeceğinden emin olmak kaydıyla bazı evraklarını ve epeyce bir huzurlarını kaybetmelerini istiyorum, bu kadar.''
''Fevkalade.'' Epitalus bastonunu beğeniyle yere vurdu. ''Eh, madem öyle, kendi arsamda bir ek bina var. Eski bir kayıkhane, orayı hiç kullanmam.''
''Güzel, bir şey daha var Epitalus. Bu olay kesinlikle ehemmiyetle bir sır. Ondan hiç kimseye bahsetme. Sözlerim yeterince net mi?''
''Boş bir bardak kadar Efendi Lazari.''
Bu referans her ikisini de susattı. Küçük bardaklara tarçınlı limon likeri doldurup kara zambağın hüsranı şerefine kadeh tokuşturdular. O sırada Jean işinden dönüp ıslak yağmurluğunu çıkardı. Locke el sallayarak Epitalus'u yolcu etti, sonra da Jean'la fısıldaştı. Tamamdır dedi iri yarı adam. Sanırım Lovaris işimizi bu gece yağmurda halletme fikrinden sapkınca bir zevk duydu.
Elbette, herif kahrolası bir kibir abidesi. Ne zaman?
Gece yarısından bir saat önce.
Dikkatli davranmak istiyorsak fazla zamanımız yok.
Akşam yemeği ve kahveyle silahlanmama yeter de artar bile dedi Jean. Öyleyse ben odalarımızdan ihtiyaçlarımızı alıp geleyim dedi Locke. Sen de bir ateşin karşısına geçip karnını doyur.
Ve kahretsin, Dexa ile Nikoros geldiler. Onlarla konuşmazsam olmaz.
İki centilmen piç birbirinden ayrıldı. Jean mutfağa yollanırken Locke de hedeflerinin yolunu kesmeye ve onları özel galeriye yönlendirmeye davrandı. Önce Nikoros'la biraz yalnız kalmak için Dexa'dan izin istedi.
''Bak şey, Efendi Lazari, işte en son raporlar.'' dedi Nikoros.
Locke onu tenha bir köşeye doğru iterken çantasını eşeleyerek. ''Dün gece Kavril'in Ponta Carbassa'daki bürosuna izinsiz girildi. Ciddi bir durum yok ama bazı gizli zabıtları ve seçmen listelerini aldıklarından şüpheleniyorum.'' Tapınaklara yolladığımız heyetler para karşılığında 12'liden her birine adak adattılar. Morgante için bir kamçı ile gümüş bir pusula, Aza Guilla için ipek bir kefen, Preva için bir güvercin yüreği.
Nikoros dedi Locke, ben sofu biriyimdir. Olağan adakları bilirim. Bir pürüz çıkmadığını söyle yeter.
Yağmur muhtemelen kalabalıkları seyretmiştir ama hepsi de iyi geçti. Tüm şehir tanrıları olan vazifelerimizi yerine getirdiğimizi ve onlardan takdis istediğimizi biliyor.
Hiç kimseyi yıldırım çarpmasın bana yeter. Şimdi senden istediğim bir şey var. Bir saklanma yeri. Kulübe, mahzen, çukur, artık neresi denk gelirse. Tercihen terk edilmiş ve metruk. Vel Vespa'la civarında. Kara zambak nişanına mümkün mertebe yakın olmalı. Öyle bir yer biliyor musun?
Ben dur düşüneyim.
Nikoros gözlerini ovuşturarak kendi kendine mırıldandı.
Kara zambak nişanından yaklaşık 3 blok uzakta haczedilmiş bir mumcu dükkanı olacaktı. Orayla ne yapayım?
Beni oraya götür yeter. İşi ben hallederim dedi Locke. Düşman tavernasındaki numaramı tekrarlayacağım. Hani zararsız simya maddeleriyle ortalığı dumana boğmuştum ya, onu diyorum. Fakat bu seferki saatler sürecek ve mümkün olan en kötü zamanda başlayacak. O zamana daha sonra karar vereceğim. Ama ateş yağımı ve tozlarımı yakınlarda bir yerde saklamam lazım. Bahsettiğin mumcu dükkanı bu iş için mükemmel gözüküyor.
Elbette, nasıl istersen.
Ve Nikoros dedi Locke, bu en derin, en karanlık türden bir sır. Sakın not alma veya zabıt tutma. Tüm bunları sen, ben ve tanrılar arasında sakla. Sakın başka birine çıtlatayım deme, anlaşıldı mı?
Mükemmelen Efendi Lazari.
Güzel, öyleyse haydi işinin başına, giderken Dexa'yı yanıma gönder.
Efendi Lazari dedi kadın, prosunu ona doğru sallayarak, yoğun gözüküyorsun. Bunu kınadığımı söyleyemem. Benimle hangi konuda görüşmek istiyordun?
Şimdi konuşacaklarımız kesinlikle gizli kalmalı diye fısıldadı Locke. Yaşlı kadına öyle çok sokuldu ki pro dumanına boğuldu.
İsas Melia'yı diğer herkesten iyi biliyorsun. Bana kulübe, mahzen, sığınak gibi bir yer bulman gerekiyor. Oraya belirli bir miktar simya maddesi.
9. kısım. Gece yarısından bir saat önce gökten düşmeye başlayan yağmur damlaları o karanlıkta gümüş arp telleri gibi parlıyordu. Biri ince yapılı, diğeri ise iri kıyım olan iki adam mağara Kartane'nin sınırındaki söndürülmüş bir fenerin altında bekliyor, yağmurluklarının içinde titreyerek kavrayışlı Lovaris'in malikanesini gözetliyorlardı.
''İşte orada.'' dedi Locke. Binanın hizmetli kapısından onlar kadar mütevazı giyimli, koyu renkli, irice bir suret çıktı ve kuzeye, şehir sokaklarının bulunduğu istikamete doğru uzaklaşmaya başladı.
''Ya bu bir tuzaksa?'' diye sordu Jean.
''Bir önlem aldım.''
Locke hafif bir tahta kasayı omzuna kaldırmak için diz çöktü. Jean da bir diğerini yüklendi. Malikanenin hemen kuzeyinde yeşil renkli tek bir simyasal fenere sahip bir faytonun geziyor olması lazım.
İçinde bela kollayan iki sürücümüz ve iki muhafızımız var. Koşarak yanlarına gidersek bizi alıp eve götürecekler.
İyi fikir dedi Can. Tabii koşabilirsek. Umarım bu içine düştüğümüz rezillik sona ermeden önce üstleneceğimiz son aptalca risk olur. Bundan daha büyük bir pervasızlık yapabileceğimizden emin değilim.
Onu sürekli eğlendirdiğimiz için madrabaz bekçi yardımcımız olsun dedi Loki. Gidelim artık. Randevumuza yetişelim ki haneye tecavüzcülerin şerefine leke sürülmesin.
10. Kısım. İki gece sonra hava biraz normale dönmüştü. Gökyüzü yağmurunu geri aldı ve amatelden esen yumuşak rüzgarlar serin bir ipeğin öpücüğü gibi gelmeye başladı. Jean Tannen soğukkanlılıkla ve açıkça kara zambak nişanına yaklaşırken Vel Vespala'ya süt beyazı bir mehtap dökülüyordu. Yine bir beyin sarsıntısı geçirmeye meraklı olmayan fuaye muhafızları bu sefer iç kapının kanatlarını onun için açık tuttular, ardından karşısına Vordrath'a dikildi.
İçimizden biri rüya görüyor olmalı dedi sıska adam Jean'ı girişin 3 adım ilerisinde durdurarak. Ve ben uyumadığımdan oldukça eminim. O yüzden sana pis kokunu dert etmeyecekleri bir yere gidip uyur gezerliğini orada devam ettirmeni öneririm.
Bir elçi olarak buradayım dedi Jean.
Bayan Garlanti'nin özel bir meselesine istinaden. Bir randevum yok elbette ama yine de beni görmek isteyecektir.
Bak sana ne diyeceğim karşılığını verdi Vordrath'a.
Eğer diz çöküp çizmelerimden birini öpersen istirhamını iletmeyi düşünebilirim.
Vordrath'a kardeş dedi Jean gülümseyerek. Ve Reyna'nın vekil harcı ve her açıdan ciğeri 5 para etmez bir hıyar olarak her türlü tebriki hak ediyorsun. Lakin yumruklarım karşısında kayda değer bir rakip olarak yarım saniyede halledilebilecek bir angaryadan fazlası değilsin.
Görgüsüz hediğin tekisin Kallas.
Maalesef sen de hala dar pantolon giyme yanlısısın.
Jean esnermiş gibi yaptı. Bana biraz daha zorluk çıkarırsan meslektaşımın aldığı o 2 rehineyi ben de alırım. Seni onunla aramdaki cüsse farkını ve o cüsseyle doğru orantılı tutuş kuvvetini iyice düşünmeye davet ediyorum.
Vordrath'a onu artık iyice tanıdık hale gelen özel yemek salonuna götürdü. Bekleyişinin uzun sürebileceği konusunda uyardı ve kapıyı arkasından çarparak kapattı.
Aradan belli bir zaman geçti. Jean belaya karşı tetikte bekleyerek sessiz sedasız volta atmakla yetindi. Kapı tekrar açıldığında ve Sabeta içeri girdiğinde tahminlerine göre çeyrek saat geride kalmıştı. Ağırlıklı olarak siyah giyen genç kadının üstünde aynı renkte bir tünik ile pantolon vardı. Kalın bir harmaniye ile örtülü siyah pardüsüsü gümüş düğmelere ve süslemelere sahipti. Açık duran saçları rüzgarda dağılmıştı. Beyaz atkısı boynunun etrafını gevşekçe sarkmaktaydı. Ve çizmeleri taze çamurla kaplanmıştı. Sabeta'ya dair anıları gözlerinin önündeki kadınla iç içe girerken Jean ilk kez olmamak kaydıyla garip bir yersizlik hissine kapıldı. İçinde bulunduğu durum bir ters hayalete her nasılsa 5 yıl öncesinin anılarından daha soyut bir gerçekliğe bakmak gibiydi. Kendisi o 5 yılı kademe kademe yaşamışken onun gözlerinde Sabeta hepsini aynı anda geçirmişti. Ve zamanın genç kadınına bıraktığı yeni çizgileri incelerken kendi geçmiş yıllarının hafif denebilecek yükünü kalbindeki bir ağırlık gibi hissediyordu. Acaba kendisi ona ne kadar yaşlanmış gözüküyordu? Jean derin bir nefes alarak bu karamsar düşünceyi kovdu. Her ne kadar canları istediğinde kafasına ve yüreğine doluşan felsefi görüşlere karşı çaresiz olsa da silah eğitimiyle geçen uzun saatler ona aynı zamanda bu tür görüşleri bir kenara itme, acil sorumluluklarını atlattıktan sonra hayalinde tasavvur etmek üzere onları rafa kaldırma yeteneği kazandırmıştı. Sabeta sırtını kapıya yaslayarak onu kapattı ve kollarını göğsünde kavuşturdu.
''Bu böyle sürerse'' dedi kadın, ''Vordrath'a dünya tarihinde nefsi müdafaa amacıyla kendi kendini kısırlaştıran ilk insan haline gelebilir.''
''Zaten o pörsük şeyleri ne kadar sık kullanıyor olabilir ki?'' karşılığını verdi Jean.
''Vordrath'a 7 çocuk sahibi, özverili bir baba.''
''Dalga geçiyorsun.''
''Duyunca ben de senin kadar şaşırdım.
Anlaşılan çocuklarına da profesyonel puşluk kariyerine olduğu kadar bağlı. Lütfen onu yeniden incitme.
Madrabaz bekçi üstüne yemin ederim dedi Can. Sonra pardüsüsünden bir mektup çıkardı. Gelelim ziyaretimin sebebine. Bu, Loki adına konuşmak istemiyorum ama bunu ancak birkaç gecede bitirebildiğini bilmelisin. Uyanık geçen pek çok saatin ve fikir değiştirmenin ardından.
Yani başlangıçta olduğu gibi. Genç kadın titrediği zar zor fark edilen bir elle zarfı alıp cebine koydu. Öyleyse hepsi bu kadar mı?
Sabeta sorusunu yorgun bir sesle sorsaydı, Jean bunu bir vedaya yorardı. Fakat genç kadın efkârlı, hatta neredeyse incinmiş gibiydi. İri yarı adam genzini temizledi. Diplomasi ile merak her zaman bir arada yürümez dedi.
Biz iki yabancı değiliz Jean.
Jean gözlüğünü çıkardı ve kelimelerini seçerken onu ağır ağır pardüsüsünün yenlerinden birine sildi. Benim tek görebildiğim dedi, değer verdiğim iki kişinin bir yabancının sözlerine boyun eğip birbirine sırt çevirmesi. Sabırın zırvalarından bahsediyorum. Kusura bakma, buraya sana nutuk atmak için gelmedim ama herhalde gerçeği göre...
Loki'nin mektubunu teslim ettin dedi Sabeta, şimdi de onun işine burnunu sokuyorsun. Jean, sahiden de şu anda burada mı? Bak onunla oturup konuşabilirim ama sırf Loki'nin... Elçisi olarak buradaysan görevini tamamladın ve işte kapı orada.
Tekrar özür dilerim.
Jean fiziki durumlarının bir düello gibi göründüğünü fark etti. Ayakta kaldıkları müddetçe gayri resmi ve samimi bir ortam yaratmaları zordu. O da bunun üzerine bir sandalyeye kuruldu.
Loki için endişelendiğimi biliyorsun. İkiniz için de endişeleniyorum. Ve dönüşümüzden beri ziyaretine gelmediğime pişmanım. Bizi buraya ilk davet ettiğinde sana karşı biraz soğuk davrandım.
Aklım başka yerdeydi.
Böyle söylediğin için çok naziksin.
Sonra da 20 kiralık adamı üstüne saldım ve sizi denize postaladım.
Sabet oturup bacak bacak üstüne attı. Başka çarem yoktu. Umarım burnunun kırılmasından zevk aldığımı düşünmüyorsundur. Bize konforlu bir gemi temin ettin dedi Can. Gecenin bir yarısı onu terk etmek bizim kararımızdı. O sırada sinirliydim ama sadece iş icabı öyle yaptığının farkındayım.
Belki de biraz fazla iş icabı davranmışımdır.
Sabeta mahcup bir edayla eldivenlerini kurcaladı.
Nacaklarını bir tür teminat olarak şaka yaparcasına alıkoydun. Sonra da onları Loki'ye verdim. Sana adeta uşak muamelesi yaptım. Niyetim öyle bir izlenim yaratmak değildi.
Tanrılar aşkına Sabeta, beni porselen kadar kırılgan mı sanıyorsun? Bak senle ben kötü dostlar değiliz. Sadece uzun zaman ayrı kalmış dostlarız. Ve bir kavuşma için bundan daha zor şartlar varsa oturup çizmelerimi yerim. Hiç ısıtmadan üstüne hardal döküp.
Şimdi naziklik sırası kimde dedi genç kadın. Seni özledim hem kişisel hem de profesyonel açıdan.
Ben de seni özledim dedi Can. Tüm keskin kenarlarına rağmen sen yanımızdayken hayat hep daha güzeldi. Işığın da etrafındaki herkesi aydınlatıyorsun. Şimdi bile şehrin karşı tarafında seninle rekabet ederken de aynı şey oluyor. Loki'yi ne zamandan beri böyle görmemiştim. Yani endişeden içi içini yer ve coşkusundan yerinde duramaz halde.
Konu döndü dolaştı, gene ortak dostumuza dokundu.
Evet. Demek istiyorum ki, bak izin ver en azından şu kadarını söyleyeyim.
Jean derin bir nefes aldı ve sözünün kesilmesine fırsat vermeden hızlı hızlı konuştu.
Loki ve ben Talverrar'dayken tehlikeli bir yanlış anlamanın içine düştük. İkimiz de aynı şeye baktık ve ikimiz de bizi zıt yönlere iten kötü varsayımlarda bulunduk. Neyse ki şansımız yaver gitti ama kötü varsayımlar daima farkında olunması gereken bir olasılıktır anlarsın ya.
Jean, kesik kesik konuşan Sabeta'nın her sözcüğü çekingen ve kırılgandı. Bana güvenmen, sana içim rahatmış gibi gözüküyor muyum? Veya gönlüme göre hareket edebiliyormuşum gibi. Böyle davranmamın sebepleri hem de geçerli sebepleri olduğuna ve Loki'ye kadar kendimi de üzdüğüme inanman...
Dur, Jean yatıştırırcasına ellerini kaldırdı. Sabeta ne kadar aptalca davrandığını düşünürsem düşüneyim, kendi kararlarını kendin verme hakkına sahipsin. O kararlar hoşuma gitmese bile hakkına saygı duyacağım hem de mezara kadar. Söyleyeceğimi söyledim.
Sağ ol diyen genç kadının tebessümü Jean'ın içini bir ateş gibi ısıttı.
Anlaşılan yollarımız ayrıldığından beri hem sen hem de ben daha diplomatik olup çıkmışız.
Birbirimizi öldürmemek için bahaneler bulmayı ikinci bir kariyer haline getirdik de ondan. Bunun da tavırlarımıza olumlu etki ettiği aşikar.
Jean tekrar ayağa kalkıp elini uzattı.
Piç kardeşim, seni daha fazla alıkoyup işimi kolaylaştırmayı çok isterdim. Fakat izlendiğimizi tahmin ediyorum. İşverenlerimizin sabrını zorlamayı göze alamayız.
Piç kardeşim, Sabet onunla tokalaştı. Keşke seninle hemfikir olmasaydım. Benimle konuştuğun için teşekkürler.
Umarım aynı şeyi tekrar yapabiliriz.
Belki bir gün, dedi Sabet usulca. Tüm bunların sonunda bizi neyin beklediğini öğrendikten sonra. Ama umut iyi bir sözcük. Umarım haklısındır. Değindiğin her konuda.
İletmemi istediğin bir mesajın var mı?
Hayır cevabını verdi genç kadın. Söylenecek ne varsa uygun zamanda kendim söylerim.
Birbirlerine sarılırlarken Jean kadının ayaklarını yerden kesti. Sabeta güldü. İri yarı adam olduğu yerde döndü. Sonra da onu nazikçe bir masanın üstüne bıraktı ve önünde reverans yaptı. Hanımefendiyi genellikle üstünden inmediği kaidesine geri koyuyorum.
Sen gidi yüzsüz devesini. Ben de sizi seçimde maymuna çevireceğim için neredeyse pişman olacaktım.
Cık cık cık, her ne olursan ol azıcık bile pişman değilsin, dedi Jean çıkarken el sallayarak. Dediğin gibi yabancı değiliz.
64. ayrımın sonu. Sayfa 598.